Ayrım 33, Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 413. Albay Cornelius Schroeder kaledeki ön salonda bir saat bekledi. Vali Van de Velde ancak ondan sonra albayı görme tenezzülünde bulundu. Ama yine de onun geldiğinin farkında değilmiş gibi davrandı. Jacobus Hope'un önüne teker teker koyduğu belgeleri ve bildirileri imzalamayı sürdürdü. Schroeder tören üniformasını giymiş, bütün madalya ve nişanlarını takmıştı. Peruğu yeni kıvrılıp pudralanmıştı. Bıyığına bal mumu sürülerek uçları burulmuştu. Yüzünün bir yanında yeni pembe yara izleri ve kabuklar vardı. Van de Velde son belgeyi de imzalayarak eliyle Hope'a çıkabileceğini işaret etti. Katip salondan çıkıp kapıyı arkasından kapattığı zaman Van de Velde, Schroeder'in masada önünde duran yazılı raporunu aldı. Kağıdı sanki iğrenç bir şeymiş gibi tutuyordu. Özellikle tiksinti uyandıran bir pislik parçasıymış gibi. Ağır ağır, "Demek hemen hemen 40 asker kaybettiniz Schroeder," diye sordu. "Şirketin en güzel 8 atını da." Schroeder düzeltti. 34 kişi. Hazır ol durumunda dimdik duruyordu. Van de Velde, "Hemen hemen 40 kişi," diye tekrarladı. Yüzünde tiksinti dolu bir ifade vardı. "Ve 8 at. İzlediğiniz o mahkumlar ve köleler de elinizden kaçtı. Bu pek ünlü bir zafer sayılamaz, öyle değil mi albay?" Schroeder öfkeyle kaşlarını çatarak gözlerini valinin başının yukarısındaki tavan süslerine dikti. "Kalenin güvenliğinden siz sorumlusunuz Schroeder. Mahkumları kontrol altında tutmaktan da. Benim ve karımın güvenliğini sağlamak da yine sizin göreviniz. Bunu kabul ediyor musunuz Schroeder?" "Evet ekselans," Hollandalı'nın bir gözünün altındaki sinir seyirmeye başladı. "Mahkumların kaçmasına izin verdiniz. Onların şirketin mallarını yağmalamalarına da izin verdiğiniz gibi. Bu binaya patlayıcılarla müthiş bir zarar vermelerine göz yumdunuz. Şu pencerelerime bir bakın." Van de Velde vitrayların parçalanıp fırladıkları pencere yerlerini işaret etti. "Şirket müfettişinin raporu bende. Adam zararın 100.000 guldenden daha fazla olduğunu hesaplamış." Valinin öfkesi gitgide artıyordu. "100.000 gulden! Bu yetmiyormuş gibi mahkumların karımı ve beni kaçırmalarına, müthiş bir tehlikeyle karşı karşıya gelmemize engel olamadınız." Hiddetine hakim olabilmek için bir an sustu. "Ondan sonra şirketin hemen hemen 40 hizmetkarının katledilmelerine yol açtınız. İçlerinden 5'i de beyazdı. Görevinizi ihmal ettiniz. Bu sorumsuzluğun derecesini raporumda bildirdiğim zaman Amsterdam'daki 17'lerin nasıl bir tepki göstereceklerini tahmin edebiliyor musunuz?" "Efendim? Sizce onlar ne diyecekler?" "Bana yanıt ver, seni gidi kendini beğenmiş züppe. Sence onlar ne diyecekler?" Schroeder resmi bir tavırla, "Herhalde bu durum pek hoşlarına gitmeyecek," dedi. Van de Velde çığlık atar gibi, "Hoşlarına gitmeyecek mi?" diye bağırdı. "Pek hoşlarına gitmeyecek, öyle mi?" Koltuğunda arkasına yığılıp kaldı. Karaya vurmuş balık gibi soluk almaya çalışıyordu. Sonra kendini toplayarak sözlerini sürdürdü. "Onların bu durumdan hoşlanıp hoşlanmadıklarını ilk siz öğreneceksiniz Schroeder. Rezil oldunuz ve ben sizi Amsterdam'a geri gönderiyorum. Walter Reden gemisi şu anda körfezde demirli. 3 gün sonra o gemiyle buradan gideceksiniz." Camsız pencereden kıyının ilerisine toplanmış olan tekneleri işaret etti. "Amsterdam için hazırladığım rapor da o gemiyle gidecek. Sizi çok güçlü bir dille suçlayacağım. 17'lerin karşısında duracak ve onlardan şahsen özür dileyeceksiniz." Kinle karışık bir sevinçle albaya sırıttı. "Meslek yaşamınız sona erdi Schroeder. Bence bundan sonra genel ev işletmeyi düşünmelisiniz. Bu işe büyük bir yeteneğiniz olduğunu da kanıtlamış bulunuyorsunuz. Güle güle albay Schroeder. Bir daha sizinle görüşmek zevkine erişeceğimi hiç sanmıyorum." Schroeder hızla merdivenin başına gitti. Valinin hakaretleri yüzünden her tarafı 9 kamçılı kırbaçtan 20 darbe yemişçesine sızlıyordu. Öfkesini yenmek ve kendine hakim olmak için zaman kazanmaya çalışarak patlamanın avlunun etrafındaki binalara verdiği zararı inceledi. Silah deposu yıkılmış bir moloz yığınına dönüşmüştü. Kuzey bölüğünün damındaki kirişler patlamayı izleyen yangında parçalanıp kararmıştı. Ama dış surlar zarar görmemişti. Diğer binalardaki hasar da pek azdı. Eskiden Schroeder'i görür görmez hemen hazır ol durumda bekleyen nöbetçiler, şimdi ona bu şerefi pek layık görmüyor, ağırdan alıyorlardı. Sonunda albayı şöyle bir selamladılar. İçlerinden biri üstelik küstahça gülümsedi. Küçücük kolonide haber çevreye çabuk yayılmıştı. Bütün garnizonun şirketin hizmetinden şerefsizce kovulduğunu bildiği de anlaşılıyordu. Schroeder, Jacob Hope bu haberi etrafa büyük bir zevkle yaymış olmadı diye kararını verdi. Sonra da sırıtan nöbetçiye döndü. Yüzündeki o aptal sırıtışı hemen sil. Yoksa Tanrı adına onu kılıcımla kazırım. Adam hemen ciddileşerek gözlerini ilerideki bir noktaya dikti. Ancak Schroeder avludan geçerken Manzier'le ustabaşları aralarında fısıldaştılar ve yumruklarını ağızlarına götürerek güldüler. Hatta tekrar yakalanan ve prangaya vurulan mahkumlar silah deposunu onarmaya çalışırken işi bırakarak sinsice sırıttılar. Böyle aşağılık bir duruma düşmek Hollandalı gibi fazla gururlu ve çabuk öfkelenen bir insan için dayanılamayacak kadar acı veren bir şeydi. Schroeder Hollanda'ya giderek 17'ler komitesinin karşısına çıktığı zaman durumun daha da kötü olacağını biliyor, bunu hayal etmeye çalışıyordu. Utanç verici durumu her meyhane ve limanda, her garnizon ve alayda, büyük konakların ve köşklerin salonlarında anlatılacaktı. Van de Velde haklıydı, bir paryaya dönüşecekti o. Albay kapılardan çıkıp hendeğin üzerindeki köprüyü açtı. Nereye gittiğini kendisi de bilmiyordu. Ama kıyıya doğru döndü. Kumsalın yukarısında durup denize baktı. Ağır ağır duygu fırtınasını kontrol altına aldı. Dayanamayacağı alay ve aşağılamalardan nasıl kurtulacağını düşünmeye başladı. Kendi kendine intihar edeceğim dedi. Misketi yutacağım. Tek çare bu. Ama hemen hemen aynı anda bütün benliği bu korkakça karar yüzünden isyan etti. Batavya'daki subay arkadaşlarından birine kadın meselesi yüzünden dolu bir tabancayı ağzına dayayarak kafatasının arkasını uçurduğu için ne kadar aşağı gördüğünü hatırladı. Schroeder yüksek sesle, ''Bunu ancak bir korkak yapabilir.'' dedi. ''Bana göre bir şey değil.'' Ne var ki Van de Velde'nin emirlerine uyarak Hollanda'ya dönemeyeceğini biliyordu. Asla. Ama burada ümit burnunda da kalamaz, bu dünyadaki Hollanda'ya ait hiçbir yere de gidemezdi. Dışlanmıştı o. Artık bu aşağılık durumunun bilinmediği başka bir ülke bulması gerekiyordu. Bakışları masa körfezine demirlemiş olan gemilere kaydı. Van de Velde'nin 17'lere hesap vermesi için onu bindirmeyi istediği Walter Vreden oradaydı. Schroeder onun yakınındaki diğer 3 Hollanda teknesine baktı. Bir Hollanda gemisine binemezdi. Ama körfezde sadece 2 yabancı tekne vardı. Bunlardan biri bir Portekiz köle gemisiydi. Zanzibar pazarlarına gidiyordu. Bir köle gemisinde yolculuk yapma fikri bile Schroeder'e kötü geldi. Kumsalın yukarısında durduğu yerden bile teknenin kokusunu duyuyordu. Diğer gemi ise bir İngiliz fırkateyniydi. Görünüşünden yeni denize indirildiği ve sağlam bir tekne olduğu anlaşılıyordu. Yelkenleri pırıl pırıldı. Boyası Atlas Okyanusu'nun fırtınaları yüzünden pek hafifçe lekelenmişti. Bir savaş gemisine benziyordu. Ama Schroeder onun özel birine ait silahla donanmış bir ticaret gemisi olduğunu duymuştu. Geminin kıç yatırmasındaki adını okuyabiliyordu. Altın Dal. Geminin bir yanında 15 top açıklığı vardı. Ama Schroeder'in Altın Dal'ın nereden geldiği ve nereye gideceği konusunda hiçbir fikri yoktu. Fakat bu bilgiyi nasıl edineceğini biliyordu. Şapkasını sıkıca peruğunun üzerine geçirerek kıyıda ilerledi. Okyanuslarda dolaşan denizcilere meyhane ve genel ev hizmeti gören sefil izbelerden en yakındakine doğru gitti. Sabahın bu saatinde bile meyhane kalabalıktı. Penceresiz oda karanlıktı. Pis pis tütün, ucuz içki ve yıkanmamış insan vücudu kokuyordu. Fahişelerden çoğu hotantoydu ama aralarında bir iki beyaz kadın da vardı. Rotterdam ya da St. Pauli gibi limanlarda bile çalışamayacak kadar yaşlanmış, frengili yaratıklardı bunlar. Nasıl olduysa onları güneye getirecek gemiler bulabilmişlerdi. Son günlerini bu berbat yerde geçirmek için fareler gibi karaya çıkmışlardı. Çok geçmeden Fransız hastalığı onları öldürecekti. Schroeder elini kılıcının kabzasına arttı. Sert sözler ve azametli bakışlarla küçük bir masanın kendisi için boşaltılmasını sağladı. Yerine oturduktan sonra yorgun garson kızlardan birini çağırıp küçük bir maşrapa bira getirmesini istedi. Altın Dal'ın tayfaları hangileri? Pis masaya gümüş bir gulden attı. Garson kız parayı kapıp kirli elbisesini yakasından sarkık göğüslerinin arasına soktu. Sonra da başıyla odanın dibindeki bir masada oturan 3 gemiciyi işaret etti. ''O centilmenlerin her birine bir oturak dolusu bira dediğiniz bu sidikten götür. Onlara parayı benim verdiğimi söyle.'' Schroeder yarım saat sonra meyhaneden ayrıldığında Altın Dal'ın nereye gideceğini, kaptanının adını ve karakterini öğrenmişti. Kıyıya inip kendisini fırkateyne götürmesi için bir kayık tuttu. Altın Dal'ın demir nöbetçisi Hollandalı'yı kıyıdan ayrılır ayrılmaz fark etti. Onun kılığı ve tavırlarından önemli biri olduğunu anladı. Schroeder fırkateynin güvertesindekilere seslenerek tekneye çıkmak için izin istediği zaman kırmızı suratlı şişman galli gemi subayı onu giriş yerinde ihtiyatla selamladı. Sonra Hollandalı'yı kıçtaki kameraya götürdü. Kaptan Christopher Llewellyn ayağa kalkarak albaya selam verdi. Yerine oturduktan sonra Schroeder'e kalay kurşun alaşımı kupayla porto şarabı ikram etti. Hollandalı'nın İngilizcesi iyi olduğu için rahatladığı belliydi. Çok geçmeden Schroeder'in kendisiyle eşit konumda bir centilmen olduğuna karar verdi. Onunla rahatlıkla ve içtenlikle konuşmaya başladı. Önce ülkeleri arasındaki son savaştan söz ettiler. İki tarafında hoşuna gidecek bir barış yapıldığı için çok memnun olduklarını açıkladılar. Sonra Doğu Okyanuslarındaki deniz ticareti, yerel güçler konusu açıldı. Söz Doğu Hindistan şirketi ve Hindistan'daki siyasi duruma kadar geldi. Bunlar karmaşık konulardı. Ticaret ve savaş gemileri gitgide daha sık Doğu denizlerine giren Avrupalı güçlerin rekabeti yüzünden büsbütün karmaşık bir hal alıyordu. Llewellyn Doğu topraklarında dinle ilgili savaşlar da sürüyor diye açıkladı. Bu seferki yolculuğa Etiyopya'nın Hristiyan kralı Prester John, Müslümanlarla giriştiği savaşta yardım istediği için çıkıyorum. Schroeder Doğu'daki savaş konusu açılır açılmaz iskemlesinde daha dikleşti. O bir savaşçıydı ve şu ara işi yoktu. Savaş onun işiydi. Bu savaştan haberim yoktu. Lütfen bana bundan biraz daha söz edin. Hindistan İmparatoru Büyük Moğol filosunu ve ordusunu küçük kardeşi Sadık Han Cihan komutasında yolladı. Afrika'nın büyük boynuzunun kıyısındaki ülkeleri Hristiyan kraldan almak niyetinde. Llewellyn açıklamayı keserek sordu. İslam dini konusunda bilginiz var mı? Schroeder başını salladı. Evet tabii var. Son 30 yıldır komutanlık yaptığım adamların çoğu Müslümandı. Arapça bilirim ve İslam dinini de inceledim. O halde onların peygamberlerinin Mekke'deki doğum yerine hacca gittiklerini de biliyorsunuz. Bu kent Kızıldeniz'in doğu kıyısında. Schroeder ah dedi, sözü nereye getireceğinizi anladım. Büyük Moğol'un uyruklarından hacca gitmek isteyenler Kızıldeniz'e girmek için Afrika'nın büyük boynuzunun etrafından dolaşmak zorundalar. İki din o bölgede karşı karşıya gelecek. Tahminimde yanılmıyorum değil mi? Hayır albay, sizi dini ve siyasi olayları iyi kavradığınız için kutlarım. Büyük Moğol Prester John'a saldırmak için bu bahaneyi öne sürüyor. Tabii Araplar kurtarıcımız İsa ya da Peygamber Muhammed'in dünyaya gelmelerinden çok daha önce Afrika ile ticaret yapıyorlardı. Zanzibar Adası'nı ele geçirdikten sonra yavaş yavaş kıtaya yayılmaya başladılar. Şimdi de Hristiyan Etiyopya'yı ele geçirip boyun eğdirmek niyetindeler. Schroeder bu savaştaki yerinizi sormak cesaretini gösterebilir miyim diye sordu. Ben denizcilikle ilgili bir tarikattanım. Aziz George ve Kutsal Kupa Tapınağı şövalyelerindenim. Hristiyanlığın kutsal yerlerinde dinimizi savunmakla görevliyim. Bizim tarikat Templar şövalyelerinin yerine geçti. Schroeder sizin tarikatınızı biliyorum diye yanıt verdi. Birkaç şövalye kardeşinizi de tanıyorum. Örneğin Cambrai Kontunu. Ah, Llewellyn burun kıvırdı. O güzel bir örnek sayılmaz. Schroeder sözlerini sürdürdü. Sir Francis Courtney ile de tanıştım. Llewellyn içtenlikle, ah onu çok iyi tanırım diye bağırdı. Ne şahane bir denizci ve centilmendir o. Acaba Frankie'yi nerede bulabileceğimi biliyor musunuz? Büyük boynuzdaki bu savaş onu çeker, balın arıyı çekmesi gibi. Gemisi benimkine katılırsa müthiş bir güç sahibi oluruz. Schroeder diplomatça açıkladı. Korkarım Sir Francis ülkelerimiz arasındaki son savaşta öldü. Llewellyn bu sözlere çok üzüldü. Bu haber beni çok sarstı. Kaptan bir süre hiç konuşmadı, sonra kendini toparladı. Sorunuzu yanıtlayayım Albay Schroeder. Prester'in yardım çağrısına karşılık vermek için büyük boynuza gidiyorum. Arapların saldırılarının püskürtülmesi gerekiyor. Hemen bu akşam deniz çekilirken yola çıkacağım. Schroeder birdenbire, Prester'in denizden başka karada da yardıma gereksinimi yok mu diye sordu. Herhalde var. Heyecanını gizlemeye çalışıyordu. İşte dualarına hemen yanıt almıştı. Beni bu güzel geminizle savaş yerine götürmenizi rica etseydim, bunu olumlu karşılar mıydınız? Ben de krala hizmetlerimi sunmak niyetindeyim. Llewellyn şaşırdı. Sizinki ani bir karar efendim. Karada yerine getirmeniz gereken görevleriniz ve sorumluluklarınız yok mu? Benimle hemen yola çıkmanız mümkün mü? Aslında burada masa körfezinde olmanızı sanki kader istedi kaptan. Daha bugün sözünü ettiğiniz görevler ve sorumlulukları bir yana bıraktım. Sanki ilahi bir ön sezi beni şimdiki göreve çağırdı. Ben bu çağrıya yanıt vermeye hazırım. Yol paramı altınla ödemek istiyorum. Karım olacak hanımınkini de. Kaptan kararsızca durup başını kaşıdı. Zeki bakışlı gözleriyle albayı inceledi. Boş bir tek küçük kameram var ama o kibar bir insana göre bir yer değil. Schroeder, sizinle yolculuk yapmak ayrılacağı için 10 İngiliz altını vermeye hazırım deyince kaptanın yüzündeki kuşkulu ifade kayboldu. Sizin ve hanımınızın gemimde olması bana şeref verir. Ancak kalkışımızı bir saat bile geciktiremem. Sular çekilirken yola çıkmam şart. Şimdi bir sandal sizi kıyıya götürür ve orada bekler. Schroeder sandalla kıyıya giderken heyecan içindeydi. Doğulu bir hükümdarın hizmetinde dini bir savaşa katılmak ona pek çok şey sağlayacaktı. Bir asker olarak ün yapmak ve Hollanda Doğu Hint şirketinin hizmetinde çalışırken ummadığı kadar para kazanmak fırsatını bulacaktı. Ona düştüğü aşağılık durumdan kurtulması ve şerefine sürülen lekeyi temizlemesi için bir şans veriliyordu. Savaştan sonra Hollanda'ya sandık dolusu altınlar, şan ve şerefle dönecekti. Bütün yaşamı boyunca şansının böyle dönmesi için beklemişti. Her şeyden çok sevdiği kadın yanında olacak ve o da bu harika fırsattan yararlanacaktı. Sandal kıyıya varır varmaz kumsala sıçradı. Porsuna da küçük gümüş bir parayı attı. ''Beni bekle!'' Kaleye doğru hızla gitti. Uşağı dairesinde onu bekliyordu. Schroeder ona bütün eşyalarını toplayarak kıyıya göndermesini ve altın dalın filikasına yükletmesini emretti. Bütün garnizonun kovulduğunu bildiği kesindi. Bu emirleri uşağını bile şaşırtmadı. Herkes daireden çıkmasını normal karşılayacaktı. Schroeder bağırarak seyisini çağırdı. Ondan geride kalan tek atını eğerlemesini istedi. Hayvanın ahırlardan getirilmesini beklerken giyinme odasındaki küçük aynanın önünde durdu. Peruğunu fırçaladı, bıyığına yeniden biçim verdi. Kendini hem bir şeyden kurtulmuş gibi hissediyor hem de heyecanlanıyordu. Vali Katinka ile birlikte kaçtıklarını anlayıncaya kadar altın dal çoktan denize açılmış ve doğuya doğru dönmüş olacaktı. Hızla merdivenden inip avluya çıktı. Seyis atıyla orada bekliyordu. Schroeder eğere atladı. Çok acelesi vardı. Atlı dört nala caddeden konağa doğru sürdü. Ama o acelesi arasında ihtiyatı elden bırakacak da değildi. Çim alanların arasındaki yoldan geçerek konağın ön kapısına gitmedi. Onun yerine meşe korusundan geçen yan yolu seçti. Burayı daha çok köleler, köyden odun ve malzeme getirenler kullanırlardı. Binaya yaklaşırken atının dizginlerini çekti. Hayvanın nal seslerinin konaktan duyulmasını istemiyordu. Atı yürüterek mutfakların arkasındaki ahırların önüne, oradaki avluya götürdü. Hayvandan atlarken şaşalayan bir seyis dışarı fırlayarak dizginleri aldı. Schroeder de mutfağın yanından geçip küçük bir kapıdan bahçeye girdi. Dikkatle etrafına bakındı. Çünkü bahçıvanlar çoğu zaman malikanenin bu tarafında çalışırlardı. Schroeder çim alanda ilerledi. Ne fazla ağır yürüyor ne de acele ediyordu. Kütüphaneye açılan çift kanatlı kapıdan içeri girdi. Duvarlarındaki rafları kitap dolu olan uzun oda boştu. Albay konağın içini iyi biliyordu. Vali kalede işleriyle meşgulken Katinka'yı az ziyaret etmemişti. Önce kadının okuma odasına gitti. Burası çim alanlara bakıyor, uzaklardaki körfez ve mavi atlas okyanusu gözüküyordu. Katinka'nın en sevdiği yerdi ama bu öğle saatlerinde genç kadın orada değildi. Bir köle kız kitap raflarının önünde yere diz çökmüştü. Her kitabı tek tek alıyor ve yumuşak bir bezle deri ciltleri siliyordu. Schroeder hızla içeri dalınca köle kız irkilerek başını kaldırdı. ''Hollandalı hanımın nerede?'' diye sordu. Kız ona aptal aptal bakınca tekrarladı. ''Mevru van der Velde nerede?'' Köle kız şaşkın şaşkın ayağa fırladı. ''Hanımım yatak odasında ama onu rahatsız etmeyin, kendisi iyi değil, çok kesin emirler verdi.'' Schroeder topuklarının üzerine dönerek koridorda ilerledi. En dipteki kapıyı yokladı ama içeriden kilitlenmişti. Sabırsızlıkla hafifçe seslendi. Vakit geçiyordu. Kaptan Lavelli'nin tahdidini yerine getireceğini ve deniz çekilirken onu beklemeden demir alacağını biliyordu. Koridorda telaşla geri döndü. Camlı kapılardan uzun verandaya çıktı. Katinka'nın dairesinin camlı kapılarına doğru süzüldü. Ama kadının giyinme odasının panjurları kapalıydı. Schroeder panjurlara vurmak için elini kaldırdıysa da sonra kendini tuttu. Evde çalışan hizmetkarların dikkatlerini çekmek istemiyordu. Onun yerine kılıcını çekip panjurların arasındaki açıklığa soktu ve içerideki mandalı kaldırmayı başardı. Panjuru aşarak eşiği açtı ve odaya girdi. Katinka'nın parfümü duygularını kamçıladı. Schroeder'in başı aşkı ve kadına duyduğu özlemle bir an döndü. Sonra müthiş bir sevinçle genç kadının çok geçmeden sadece kendisine ait olacağını hatırladı. İkisi birlikte gemiyle gidecek, yeni bir hayat kuracak ve bir servet yapacaklardı. Katinka'yı korkutmamak için tahta zeminli odada usul usul ilerledi. Ana yatak odasının kapısındaki perdeleri sessizce açtı. Gözlerinin loş yere alışması için biraz bekledi. O arada yatağın karmakarışık olduğunu fark etti. Sonra loş yerde Katinka'nın kusursuz beyaz cildinin karma karışık çarşafların arasında inci gibi parladığını gördü. Çırılçıplaktı kadın. Gümüşümsü altın saçları beline kadar uzanıyordu. Schroeder müthiş bir ihtiras duydu. Bu istek onu öylesine etkiledi ki bir an kımıldayamadı, hatta soluk bile alamadı. Sonra Katinka başını çevirerek albayın yüzüne baktı. Gözleri birdenbire irileşti, suratı sapsarı kesildi. ''Seni adi alçak yaratık'' dedi yavaşça. ''Beni gözetlemeye nasıl cüret ediyorsun?'' Sesi hafifti ama öfke ve horgörü doluydu. Schroeder hayretle geriledi. Katinka sevgilisiydi. Onunla neden böyle konuştuğunu anlayamadı. Niçin böyle onu aşağılarcasına baktığını da. Sonra Katinka'nın çıplak göğüslerindeki ter damlalarını fark etti. Yanında bir erkek yatıyordu. Adamın vücudu bir gladyatörünki gibi kaslı ve sertti, cildi beyazdı. Katinka hızla karyoladan fırlayıp Schroeder'in karşısına dikildi. Islık çalarcasına ''Yatak odamda ne arıyorsun?'' dedi. Schroeder aptal aptal ''Seni almaya geldim'' diye yanıt verdi. ''Buradan birlikte kaçmamız için.'' Gözleri yataktaki adama kaydı. O da doğrulup oturdu ve yassı sarı gözleriyle albaya baktı. Schroeder anlatılamayacak kadar şiddetli bir dehşet ve tiksintiyle sarsıldı. Katinka cellat yavaş canla beraberdi. Genç kadın konuşuyordu ama albay onun ne söylediğini pek anlayamadı bile. ''Demek beni almaya geldin. Seninle kaçacağımı da nereden çıkardın? Seninle şirketin maskarasıyla kaçacağımı. Bütün koloni sana gülüyor. Haydi defol git ahmak. Kimsenin aldırmayacağı, utancı içinde yaşayacağın o yere git.'' Yavaş can ayağa kalktı. ''Hanımın ne dediğini duydun. Hemen çık git, yoksa seni dışarı atarım.'' Schroeder birdenbire bir manyağa dönüşüverdi. Ama onu çılgına çeviren bu sözler değil, yavaş canın hala uyarılmış durumdaki cinsel organıydı. O ana kadar kontrol altında tuttuğu öfkesi birdenbire taştı ve onu kontrolüne aldı. Bütün gün karşılaştığı hakaretler, aşağılamalar ve reddedilmelere kıskançlığın neden olduğu kara bir gazapta katılmıştı. Yavaş can karyolanın yanında fayansların üzerine atılmış olan elbise yığınına doğru eğildi. Tekrar doğrulduğunda sağ elinde budama bıçağı vardı. O kalın ve ahenkli sesiyle ''Seni uyarıyorum'' dedi. ''Çıkıp git, hemen şimdi.'' Neptün kılıcı yumuşak bir hareketle kınından sanki canlıymışçasına fırladı. Yavaş can bir cengaver değildi. Kurbanları ona her zaman zincire vurarak getirilirdi. O ana dek Schroeder gibi biriyle de hiç karşılaşmamıştı. Bıçağını aşağıdan tutarak öne doğru çıkardı. Ama Hollandalı kılıcını yavaş canın bileğinin içine doğru indirdi, sinirleri kesti. Bu yüzden cellanın parmakları açılarak bıçak yere düştü. Sonra Schroeder yavaş canın kalbine nişan aldı. Cellat bu darbeden kurtulmak için fırsat da zaman da bulamadı. Kılıcın ucu tüysüz geniş göğsünün ortasına girdi. Sonra mücevherli kabzasına kadar battı. İkisi kılıç yüzünden birbirlerine yaklaşıp öylece kaldılar. Sonra yavaş canın gözleri camlaşıp bulanıklaştı. Hiçbir şeyi göremeyen sarı çakıllara dönüştü. Cellat dizüstü çökerken Katinka çığlıklar atmaya başladı. Schroeder kılıcı yavaş canın göğsünden çekip çıkardı. Işıl ışıl kılıç celladın kanlarıyla donuklaşmıştı. Yavaş canın göğsündeki yaradan parlak kırmızı bir kan fışkırır ve adam fayansların üzerine yüzü koyun yere devrilirken Katinka tekrar haykırdı. Schroeder öfkeyle bağırma diye omurdandı. Hala o kara öfkenin etkisindeydi. Elinde kılıç kadına yaklaştı. Bu aşağılık yaratıkla beni aldattın. Seni sevdiğimi biliyordun. Ben seni almaya geldim. Benimle kaçmanı istiyordum. Katinka geriledi, yumruklarını yanaklarına dayamış, sinir krizi geçiriyor ve tiz bir sesle haykırıyordu. ''Schroeder bağırma'' dedi. O da haykırıyordu şimdi. ''Sus! Bağırmana dayanamıyorum!'' O korkunç ses kafasının içinde yankılanıyor, başının ağrımasına neden oluyordu. Ama Katinka ondan uzaklaştı. Çığlıkları daha da tizleşmişti. Korkunç bir sesti bu. Schroeder'in onu susturması gerekiyordu. ''Bunu yapma!'' Albay Katinka'yı bileğinden yakalamaya çalıştı ama kadın ondan hızlı davrandı. Dönerek eski aşığının elinden kurtuldu, sesi daha da yükseldi. Schroeder'in öfkesi sınırları aştı. Sanki kontrol edemediği korkunç kara bir hayvandı. Elindeki kılıç beyni ya da eli emir vermeden havaya kalktı. Schroeder kılıcı Katinka'nın beyaz satene benzeyen karnına sapladı. Kadının sesi acı dolu, daha yüksek bir çığlığa dönüştü. Albay kılıcı sapladığı yerden çekerken Katinka onu kavramaya çalıştı. Avuçları kemiklerine kadar yarıldı. Schroeder onu susturmak için kılıcı tekrar batırdı, iki defa daha. Katinka'ya "Sus!" diye gürledi. Kadın dönüp giyinme odasının kapısına doğru koşmaya çalıştı. Ama Schroeder kılıcı onun sırtına, böbreklerinin hemen yukarısına sapladı. Çekti ve bu kez kürek kemiklerinin arasına soktu. Katinka yere yuvarlanarak sırt üstü döndü. Schroeder onun başına dikildi. Kılıcı batırdı, salladı, kesti, sapladı. Her seferinde de kılıç Katinka'nın vücudunu delip geçti ve üzerinde kıvrandığı fayanslara çarptı. Schroeder "Kes sesini!" diye kükredi. Kılıcı saplamayı sürdürdü. Kadının çığlıkları ve hıçkırıkları kesilinceye kadar. Ama o kılıcı sallamaktan yine de vazgeçmedi. Şimdi Katinka'nın kanlarının oluşturduğu gölcükte duruyordu. Üniforması kandan ıslanmıştı. Yüzüne ve kollarına kanlar sıçramıştı. Suratı yara içinde olan bir vebalıya benziyordu. Sonra o kara öfkenin beynindeki etkisi yavaş yavaş geçti. Schroeder sendeleyerek geriledi ve duvara dayanıp kaldı. Beyaz badanalı duvarda kadının kanlarından izler oluştu. Schroeder, "Katinka!" diye fısıldı. "Sana zarar vermek istemedim. Seni seviyorum." Kadın kendi kanından oluşan iri gölcükte yatıyordu. Yaralar beyaz cildinde şarkı söyleyen bir koronun üyelerinin kırmızı ağızlarına benziyordu. Her birinden hala kanlar sızıyordu. Albay bu incecik vücutta bu kadar fazla kan olabileceğini hiç sanmamıştı. Katinka'nın saçları kanlardan ıslanmış, yüz hatları dehşet ve azapla çarpılmış, dudakları gülüyormuş gibi gerilmişti. Artık yüzü hiç güzel değildi. "Katinka sevgilim, lütfen beni affet." Schroeder kadının fayansların üzerine akan kan nehrinin üstünden atlayarak ölüye doğru gidecek oldu. Sonra elinde kılıç kala kaldı. Karşıdaki aynada kanlar içinde çılgın bir hayalet belirmişti, ona bakıyordu. "Ah tanrım, ben ne yaptım?" Schroeder gözlerini aynadaki o yaratıktan zorla ayırdı ve sevdiği kadının yanında diz çöktü. Katinka'yı kaldırmaya çalıştı ama kadının vücudu sanki hiç kemiği yokmuş gibi gevşemişti. Adamın kollarından kayarak kendi kanından oluşan gölcüğe düştü. Schroeder tekrar ayağa kalktı, geri geri giderek ölüden uzaklaştı. "Ölmeni istemedim, beni çok kızdırdın. Seni sevdim ama sen bana ihanet ettin." Schroeder tekrar aynadaki hayalini gördü. "Ah tanrım, şu kanlar, ne çok kan!" Yapışkan elleriyle ceketindeki kırmızı lekeleri silmeye çalıştı, sonra yüzünü ovuşturdu. Kanları yayarak suratını kırmızı bir karnaval maskesine dönüştürdü. İlk kez o zaman kaçmayı düşündü. Filika onu kıyıda bekliyordu, Firkatay'ında körfezde. "Bu halde atla koloniden geçemem, gemiye de böyle binemem" diye aklından geçirdi. Sendeleyerek valinin giyinme odasına gitti. Kandan ıslanmış olan ceketini çıkarıp bir kenara attı. Şifon yerin üzerindeki leğenin içinde su dolu bir ibrik vardı. Kanlı ellerine su dökerek yüzüne çarptı. Çengele asılı olan sabun bezini pembeleşmiş olan suya soktu. Sonra kollarını ve pantolonunun önünü sildi. Durmadan "ne kadar çok kan" diye yineliyordu. Bezi duruluyor, sonra tekrar üstünü başını siliyordu. Rafların birinde üst üste yığılmış temiz beyaz gömlekler vardı. Onlardan birini ıslak gövdesine geçirdi. Van de Velde iri bir adamdı. Gömlek Schroeder'e uydu. Sonra başını eğerek pantolonuna baktı. Neyse ki koyu renk serç kumaşta kan lekeleri fazla belli olmuyordu. Ama peruğu da kanlanmıştı. Çıkarıp dipteki duvara fırlattı. Bulduğu yünlü pelerini omuzlarına aldı. Giysi onun boynundan baldırlarına kadar örttü. Schroeder bir dakika uğraşarak Neptün kılıcını ve kabzasındaki safiri temizledi. Sonra kılıcı kılına soktu. Tekrar aynaya baktı. Artık görünüşü kimseyi korkutmayacak, şok geçirmesine neden olmayacaktı. Sonra aklına bir şey geldi. Lekeli ceketini alıp yakalardaki yıldızları ve nişanları kopardı. Onları rafların birinde bulduğu temiz bir eşarba sardı, çıkını yünlü pelerininin iç cebine tıktı. Valinin giyinme odasının eşiğinde durdu ve son defa sevdiği kadının ölüsüne baktı. Katinka'nın kanları hala fayansların üzerinde ağır ağır akıyordu. Tombul, tembel bir yılan gibi. Schroeder bakarken bu küçük nehir yavaş canın içinde yattığı daha küçük gölcüğe erişti. Kadınla adamın kanları birlikte akmaya başladı. Schroeder'e bu kutsal bir şeye karşı yapılan bir saygısızlıkmış gibi geldi. Saf bir kan aşağılık birinin kanıyla karışıyordu. Albay umutsuzca, "Böyle olmasını istemedim" dedi. "Çok üzgünüm sevgilim. Senin benimle kaçmanı istiyordum." Kandan oluşan dereceğin üzerinden dikkatle atlayarak panjurları kapalı kapıya gitti. Açıp verandaya çıktı. Pelerine sarılarak bahçelerden geçti ve ahırların önünde avlunun küçük kapısından girdi. Bağırarak seyisi çağırdı. Adam koşturup atını getirdi. Schroeder caddeden hızla inerek talim alanını açtı. Gözlerini ileriye dikmişti. Filika hala kıyıdaydı. O yaklaşırken Porsun, "Neredeyse gelmeyeceğinizi düşünmeye başlamıştık albay" diye seslendi. "Altın dal demir zincirini kısaltıyor. Yelken açmaya hazırlanıyor." Schroeder fırkateynin güvertesine çıktığı sırada kaptan Leval'in ve mürettebatın işleri başlarından aşkındı. Demir alıyor, yelkenleri açıyorlardı. Bu yüzden albayla pek ilgilenmediler. Bir yar subay ona kamerasını gösterdi, sonra da onu yalnız bırakarak hızla uzaklaştı. Schroeder kirli giysilerinin hepsini çıkardı. Sandıklarının birinde temiz bir üniforma buldu. Onu giymeden önce ceketin yakalarına yıldız ve nişanlarını taktı. Kanlı giysilerini bir çıkın yaptı, sonra ağır bir şey aradı. Firkateyn savaşa hazırlanırken tahta bölmeler çıkarılacak ve kamerası da geminin top güvertesinin bir bölümü haline alacaktı. Kameranın önündeki yeri ağır bir top hemen hemen kaplıyordu. Silahın yanında demir toplardan bir piramit yapılmıştı. Schroeder bu toplardan birini kanlı eşyalarının arasına soktu. Sonra yelkenlerin rüzgarla dolmasını ve geminin körfezde ilerlemesini bekledi. Sonunda top açıklığını hafifçe araladı, çıkını oradan 50 kulaç derinliğindeki yeşil sulara attı. Güverteye çıktığı sırada gemi kıyıdan bir fersah uzaklaşmıştı bile. Burnu dönmeden önce kıyıdan açılmak için güçlü güneydoğu rüzgarından yararlanıyordu. Schroeder dönerek karaya doğru baktı. Dev dağın eteklerindeki ağaçların arasından vilayet kulağının damı gözüküyordu. Kendi kendine acaba Katinka'nın cesedini buldular mı diye sordu. Yoksa hala orada ölümün onu birleştirdiği aşağılık aşığıyla mı yatıyor? Schroeder kıç küpeştesine dayanarak dev masa dağı alacakaranlık gökyüzüne doğru yükselen uzak mavi bir silüete dönünceye kadar orada durdu. Sonra elveda sevgilim diye fısıldadı. Schroeder o gece uyuyamadı. Sert ranzasında yatarken ancak gece yarısına doğru ne kadar kötü bir durumda olduğunu kavrayabildi. Masa körfezinden açılacak gemiler okyanusları aşarak haberi uygar dünyadaki her limana taşıyacaktı. Bugünden sonra o bir kanun kaçağı ve sürgündü.
33. Ayrımın Sonu. Sayfa 427.